Efendim Erkan Radyo'dasınız. Münir Arıkan ile Nitelik İnsan programında 2024'ün 10. programında insanın yetkinliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2024 ana temamız biliyorsunuz yetkinlikler. Evvelki hafta bu yetkinlikleri ele alırken aziz dostlarım şirketlerin ideal organizasyon şemasında yapısında bir şirkette bulunması gereken ana fonksiyonları ele alıp bu fonksiyonların fonksiyonel yetkinliklerini, hani her fonksiyonun kendi özel yetkinliklerini, ihtiyaçlarını, bilgi, beceri, değil mi? Setlerine bir bakarız demiştim. Ama arada Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi AŞ'nin Global İK Direktörü değerli Selim İleri Beyefendi'yi konuk olarak aldık. Şimdi biz yine kaldığımız yerden izninizle devam edelim. Elbette bir şirketteki ideal departmanlar, o şirketin üretim mi yaptığıyla alakalı, sanayide hafif sanayi mi, ağır sanayi mi, yoksa bir ticaret, e-ticaret mi, yoksa hizmet sektöründe olduğuyla mı alakalı, buna bakılarak farklı klasmanlarda elin alabilir ve bu ideal departmanlara bağlı, o departmanların fonksiyonel yetkinlikleri de şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Ama hangisi olursa olsun genel itibariyle bir şirkette ideal bir organizasyon şeması açısından bulunması gereken departmanlara baktığımızda genel itibariyle bir yönetim kurulu başkanı vardır. Bir genel müdür ya da CEO vardır tepede ve yönetim kurulu vardır. Bu üçü tepe yönetimi diyebiliriz. Organizasyon şemasına baktığımızda hem yönetim kurulu başkanından hem genel müdür CEO'dan hem de yönetim kurulu üyelerinden sağa ve sola doğru, hatta bazen aşağıya doğru çıkan bazı şeyler görürsünüz, dallar görürsünüz. Bunlar da bu şirketin danışmanlarıdır. Hizmet aldığı hukuk gibi, İSG gibi, iş sağlığı ve güvenliği veya bazı yönetim danışmanlığı, koçluk gibi danışmanlıklar, istişari heyetler. Bazen risk yönetimiyle alakalı, bazen denetimle alakalı fonksiyonlar da bu üç tepe yönetiminin yan dallarından çıkabiliyor ya da onlara bağlı olabiliyor. Ki özellikle denetim, risk yönetimi bağlı da olması lazım zaten. Sonra genel müdür yardımcıları şirketin ölçeğine göre operasyonsa operasyon, satışsa satış, üretimse üretim, ticaretse ticaret gibi pazarlama. Son dönemde buna Integrated Marketing Communication yani bütünleşik pazarlama iletişimi deniyor. Öyle tercüme edildi ama ben bunu bütünleşik tutundurma iletişimi, bir tutundurmayla alakalı bir satış öncesi ön faaliyet olarak ele alıyorum. Altıncı maddede satış var. Yedide yazılım ve ERP ile alakalı. Genellikle bu bilgi teknolojileri departmanı içerisinde ele alınıyor ama apayrı bir süreç. Dolayısıyla bunu ben ayrı ele alıyorum. Sonra IT ya da BT dediğimiz bilgi teknolojileri, information technologies bu çağın çok önemli yetkinliklerinden bir tanesi ve ana departmanlarından bir tanesi olduğu şirketlerde. Süreçler çok komplike oldu, çok karmaşık oldu, kompleks oldu. Dolayısıyla süreçleri geliştiren bir şirkete ihtiyaç var. Bu süreçlerle alakalı iş geliştirme ayrı bir departman haline geldi. İnsan kıymetleri bütün bunları fonksiyon olarak yöneten değil mi? Ve organizasyonel gelişmeyi sağlayan idari işler, satın alma, muhasebe, finans, kalite ve denetim, risk yönetimi ve en sonunda da 18. maddede kurumsal iletişim. Tabii ki bunların bazıları, mesela risk yönetimi yönetim kuruluna bağlı ele alınabilir. Kalite ve denetim yine aynı şekilde direkt yönetim kuruluna bağlı. Hani altta bir departman olarak değil ele alınabilir ama yaklaşık olarak benim tecrübelerim bunu gösteriyor. Bu departmanların hani bazıları birleştirilse bile yaklaşık olarak ana fonksiyonları itibariyle bir şirkette bu departmanlar var. Bazı şirketler buradaki fonksiyonları idari mali işler veya üretim veya operasyon departmanı bünyesinde çözebiliyorlar bu kaliteyi, denetim, risk yönetimini. Ama genel itibariyle baktığımızda hani organizasyon şeması departmanlar gayet böyle ideal bir yapı olarak bir şirket için görünüyor. Tabii burada departman nasıl kurgulanırsa kurgulansın aziz dostlarım, şirketler çalışanlarının temel yetkinliklerine odaklanıyor. O departmanın içerisinde hangi fonksiyon icra edilecek? Mesela Türkiye'nin çok büyük topluluklarından bir tanesinde her departmana ait ya da genel olarak şirketin müdüründe olması gereken yönetsel yetkinlikler şöyle sıralanmış. İşte yön belirleme bir numarada çok önemli. Yani yön belirleme. Hangi yöne gittiğini bilmiyorsan, hani giderken kurallara uymuş olman bir şey ifade etmiyor. 2 numarada takım çalışması, 3 numarada iletişim, 4'te işbirliği geliştirme, 5'te sonuç odaklılık, 6'da yaratıcılık ve girişimcilik, 7'de kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme, ne kadar büyük bir mükellefiyet, 8'de farklılıklara uyum ve bunları yönetme, United in Diverse diyoruz ya, farklılıkta birlik, ve 9'da da müşteri duyarlılığı. Genellikle bu şekliyle el alınmış. Dolayısıyla aziz dostlar, yetkinlikleri düşünürken, yani evet genel olarak bir temel yetkinlik, yönetsel yetkinlik, fonksiyonel yetkinlik olarak 3 tip yetkinliğimiz var dedik. Her departman sorumlusu ve çalışan kişiler bilgisiyle, becerisiyle, tutumuyla, davranışıyla, performansı açısından birbirinden çok farklı nitelik ve özelliklerde dedik. Ama genel olarak ortak noktalara değinip tüm departmanların ihtiyaç duyabileceği temel yetkinlikleri ele almaya gayret edeceğim ben acizane bu programda. Ve böylelikle de 2024 yılı içerisinde vakit kaldıkça daha özele inip daha alt detaylarda departmana, hatta mümkün olan durumlarda sektöre özel yetkinlikleri de teker teker ele almayı, her bir yetkinliği kendi içerisinde bu yetkinliğe nasıl kavuşabiliriz? Mesela dayanıklılık bir yetkinlikse, sabır bir yetkinlikse, gereken iletişim bir yetkinlikse, ayrıyeten her bir yetkinliğe özel bir program ayırarak sizlere anlatacağım inşallah. Aziz dostlar, hani şu ana kadar 10 programda daha hala girizgahtayız. Bahsettiğim temel yetkinlikler, yönetsel yetkinlikler, fonksiyonel yetkinlikler dışında bir de hani bu yetkinliklerle alakalı bir parantez açmak da isterim. Mesela sadece yönetsel yetkinlikleri Doktor Melek Çetin Kayanfendi 6 alt unsurda ele almış. Mesela demiş ki işte teknik yetkinlikler olacak, iş yetkinlikleri olacak, bilgi yönetimi yetkinlikleri olacak. Az evvel söylemiştim yani bilgi yönetimi, information technologies, bilişim teknolojileri çok önemli diye. Liderlik yetkinlikleri olacak, sosyal yetkinlikler olacak ve kişiler arası yetkinlikler olacak. Yani yönetsel yetkinlik dediğim zaman sadece işi yönetmekle alakalı ya da kendini yönetmekle, liderlik yetkinliğiyle alakalı bir şey değil. Dolayısıyla temel yönetsel ve fonksiyonel yetkinliklerden sonra biz 4. sıradaki dijital yetkinliklere inşallah bu hafta devam edeceğiz. Tahmin ediyorum genel klasmanları itibarıyla 10'a yakın size bu yıl içerisinde ana klasmanında hani yetkinlik sayacağım. İşte bu hafta dijital yetkinlikleri vaktim olduğunca ele alacağım. Geleceğin temel yetkinlikleri, ailevi yetkinlikler, sosyal yetkinlikler, teknik yetkinlikler, bedensel yetkinlikler ve en sonunda da manevi yetkinlikler olarak ele alacağımız, hani acizane benim hani kendi klasmanlarımda ya da kendimce ayırdığım, Allah'ın emri değil tabii ki, nasıl arz ediyorsanız o şekliyle ele alabilirsiniz. Ama bu 10 alt klasmanda inşallah sizlere farklı farklı unsurlarını ele almış olacağım. 4. maddede dijital yetkinliklere bir girizgah yaparsak aziz dostlarım, dijital yetkinlikler kişinin bilgi ve iletişim teknolojilerini çok etkili bir şekilde kullanabilme ve bu teknolojilerle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisidir. Hani günümüzde hangi sektöre bakarsanız bakın, hangi iş alanına bakarsanız bakın, hangi pozisyona bakarsanız bakın, dijital yetkinlikler çok çok önemli bir hale gelmiştir. Değil mi? Hani her zaman söylüyorum, her ne iş yaparsanız yapın, bir işinizin de iletişim olduğu gibi, her ne iş yaparsanız yapın, bir işinizin de bilişim olduğu bir dönem yaşıyoruz. İletişim ve bilişim çağı diyebiliriz. Bu açıdan çağımızın olmazsa olmaz dijital yetkinliklerine de değinmemiz gerekiyor. Hani burada benim bu dijital yetkinliklere değinmiş olmam ne demek? Kendinizi, ailenizi, çocuklarınızı, sorumluluk altında çalıştırdığınız, mesul olduğunuz kişileri bu yetkinliklerle mücehhez kılın, teçhiz edin, donatın ve onlara bu yetkinlikleri kazandırın ki çağın ruhunu yakalayarak biz de daha yetkin, etkin ve becerikli ve bilgili ve donanımlı bir duruma gelmiş olalım. Çocuklara baktığım zaman ben bu dijital yetkinliklerle alakalı, mesela dijitalde değillerse, yani de herhangi bir dijital enstrüman yoksa, manuel olarak çalışmıyor bu nesil. Yani yeni nesil, bizim çocuklarımız, torunlarımız, eğer ellerinde bir telefon, bir tablet yoksa, evde bir bilgisayar yoksa, 20 yıl evvel falan kendi çocuklarımdan biliyorum, bakın ne kadar hızlı ilerliyoruz ve 20 yıl önce de nasıl bu kafadaymışız. Mesela akraba ziyaretlerine giderken 40 yıl evvel bizim kuşak televizyona bakardı. Hani televizyonu var mı? Çünkü 40 yıl, 50 yıl önce baktığınızda birçok evde televizyon yoktu. Dolayısıyla biz işte televizyon izlemek üzere küçük çocukluk halimizde kafamızı kurguladığımız için hani nereye gidiliyor? Aa yaşasın o evde televizyon var. Hani birkaç bir şey izleyeceğiz falan. Hani ne izleyebilirsin ki zaten? Sadece bir tek kanal TRT var. Onun da ucube programları, garabet programları, milleti birbirine kırdıran, nesli mahveden, kültür dezenformasyonuna yol açan Amerikan mukallidi bir kültürsüzlük kaynağı olan bir şey. Ne olabilir ki yani? Ama yine de çocuklar için cazip. Yani ekranda canlı olarak bir şeyler izleyebilmek, siyah beyaz bile olsa. 20 yıl önce kendi çocuklarımıza baktığımda ben, hani akraba ziyaretlerinde ya işte orada internet çekiyor mu? İnterneti güçlü mü? Ağ bağlantısı güçlü mü? Bilgisayarları yüksek konfigürasyon mu? Hani oraya gittiklerinde bir bilgisayar oyunu falan oynayabiliyorlar mı? Hatta oyun konsolları falan var mı? Hani dijital olmak bu nesil için çok çok önemli. Dolayısıyla bilgisayar ve internet kullanımı, temel bilgisayar becerileri, işte dosya yönetimi, internet tarayıcılarını kullanma, e-postanızı gönderebilme, web tabanlı uygulamaları açıp kapatabilme, bunları kullanabilme gibi temel bilgisayar ve internet kullanımı. Burada tabii veri yönetimi de, bunun analizi de çok önemli. Hani bir ileri kademede veri tabanlarına erişme, veri toplama, analiz etme, bazı istatistiki yöntemleri anlama ve raporlama. Tabii ki gelecek çok daha farklı olacak. Yani sadece Word, Excel, PowerPoint olmayacak. Özellikle yazılımlar raporlama kısmında dijital yetkinliklerimizi kendimiz çok geliştirmesek bile sözlü olarak, hatta beynimizi okuyarak nasıl bir grafik istiyoruz, nasıl bir görsel istiyoruz, nasıl bir rapor istiyoruz, üç boyutlu holografik olarak bile masamızda anlatırken o dataları sunabileceğimiz bir raporlama şekline evrilecek. Ama şu an için ben çok üst düzey değilim. Hani kendi ihtiyacım kadar kullanabiliyorum ama Excel'de tanıdığım dostlarım var. Hani Excel profesörü diyorum. Dostlarım hani Excel'de o raporlama kısmında sayıları takla attırarak belli bir hizalamada sunduklarında hani veri evet var orada ama bir yığıntı olarak var. Hani big data diyorlar ya, büyük veri, internette sonsuz her şey var ama o raporlara ruh kazandıran, anlam kazandıran, o konuyla alakalı bağlantısını kurabilen, bu da işte bir düşünce melekesiyle alakalı. Sadece basit bir Excel kullanımı değil. Dolayısıyla hani şu anda çocuklarımıza bunu öğretebilirsek, tabii ki sadece bu değil, epey bir anlatacağım. Mesela dijital iletişim, e-posta, anlık mesajlaşma, video konferans, hani koronadan sonra ne kadar önemli hale geldi değil mi? Zoomlamadan belli bir, ya da Teams'te önceden Skype falan vardı. Böyle bir görüşebilirsek internet üzerinden sesli olarak, hani 30 yıl evvel falan inanılmaz başarılı kabul ederdik kendimizi. Ama şu anda dijital iletişim biraz hibrit sistemi de getirdi. Hani biraz bedensel olarak ofise gidiyoruz, çalışıyoruz. Biraz da serbest kalıyoruz. İşte ofis dışında da hibrit olarak çalışabiliyoruz. Dolayısıyla bu yetkinliklere ihtiyacımız var. Tabii ki dijital dediğimizde, dijitalde çok çok önemli bir hayatımızda yer alan sosyal medya, bu platformları kullanma. Hani herkesin birkaç sosyal medya hesabı oluyor. Abartanlar da oluyor. Ama bu sosyal medya platformlarını etkili kullanma. Biz hani bu 2024 ana konumuz, ana temamız nedir aziz dostlarım? Yetkinlik değil mi? Dolayısıyla bilgi, beceri, etkili olma, yetkin olma, tesirli olma anlamında, bir anlamda da kemalat. Bu platformlarda attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağa değmesi. Sabah gelirken hani radyoda dinliyordum. Yeni kuşağın göz rahatsızlıklarının çok arttığı, hatta körlük tehdidiyle karşı karşıya olduğu, parlak ekranın onlarla alakalı epey bir sıkıntı oluşturduğunu anlatıyordu dostlarımız. Dolayısıyla hani madem bedel olarak bir de gözümüzün nurunu veriyoruz, ahirette sorulacak gözümüzün nurunu nereye verdiğimizle alakalı. Hani bu mikrofondan size bunları anlatan bu fakir de, bu günahkar kul da gözünün nurunu hep nurani işlerde kullanan bir dostunuz değil ama ne olur dua edin. Bizler de nura gark olalım inşallah sizin dualarınızla. Burada bir içerik oluşturma, özellikle hani 30 yıl evvel, 40 yıl evvel bu çok konuşulurdu. Mouse mu etkin hayatınızda, klavye mi? Hani mouse etkinse tıklama üzerine gidiyorsunuz. Birileri üretiyor, siz kullanıcısınız. Tık tık tık onları kullanıyorsunuz. Ama klavyede tıkır tıkır tıkır siz de bir içerik üretiyorsanız, işte bakıyoruz internette şu anda dijitalde var olan herhalde içeriklerin %80'i, %90'ı bizim medeniyetimizin dışındaki kişiler, ekoller, gruplar tarafından üretiliyor. Biz de onları tüketiyoruz. Ürettikleri içerikler, filmler, paylaşımlar, videolar, bilgiler bizim medeniyetimize ne kadar uyuyor? Dolayısıyla ne kadar almalıyız, tüketmeliyiz, kullanmalıyız? Onu sizin o gönlünüze tevdi ediyorum. Bu anlamda aziz dostlarım ne olursunuz? Hani sosyal medyada bize bu sorulacak. Hani yazdıklarımız, çizdiklerimiz, hakkın hakikatin yanında olmakla alakalı bütün paylaşımlarımızda bir etkileşime giriyorsak bunun bir zihnimizde arka fonda muradı olması lazım. Malayani bir uğraş olmaması lazım. Dijital pazarlama, yine dijital diyorsak buradaki reklamcılık, özellikle home office çalışan, evinden çalışan ya da e-ticarette olan, kendi startup'sında, girişiminde, şirketinde bir şeyler satmaya, bazı ticaret yapmaya çalışan dostlarımız için dijital pazarlama stratejileri oluşturup web sitelerini yönetme, işte arama motor optimizasyon dediğimiz SEO optimization ya da SEM dediğimiz arama motoru pazarlaması gibi temel unsurları bilmesi ve bunları kavraması, bunları anlaması, buna göre bir şeyler yapması gerekiyor. Dijital dediğimizde yazılım ve uygulama kullanım da çok önemli. Hani ofis bir kere olmazsa olmazı, Microsoft Office dediğimiz bazı proje yönetimi araçları, içerik yönetim sistemleri ya da size özel, hani kendi şirketinize özel bir tailor-made bir in-house yazılım yaptırdıysanız, kendi şirketinize dışarıdan bir yazılım yaptırarak onu kendiniz kullandıysanız, son dönemde SAP ya da ERP anlamında şirketler, evet böyle satılan programlar var ama kurumsal kaynak planlamayla ya da yönetmeyle alakalı kendilerine özel bir programda yazdırıyorlar. Bunun kullanılmasıyla alakalı bir yetkinlik gerekiyor. Şu anda anaokullarında bile çocuklar için basic kodlama eğitimi, bir oyuncağa hükmetme, bir oyuncağı hareket ettirebilme ya da bir küçük bir kağıttan bir şey yapıp onu oyunlaştırma, ona bir hareket verebilme, 3D'den bir şey üretip 3D printer'dan minik bir oyuncak tasarlayarak, onun karakter tasarlayarak, hatta belli bir kodlamayla ona bir şeyler yaptırma becerisi peşindeler. Çocuklarımıza bunu kazandırmaya çalışıyorlar. Büyükler için de, çalışanlar için de bu temel bir yetkinlik oluyor. Aziz dostlarım, dijital yetkinliklerde grafik tasarımı, işin olmazsa olmazı, hani görselleştirme, görünür kılma, bu çağın önemli unsurlarından bir tanesi. Dijital içerik oluşturma, bayağı bir bununla alakalı şeyler var, grafik tasarım araçları var. Sadece görselde değil, hani video düzenleme, video kırpma, hem fotoğrafta hem videoda grafik tasarım yetenekleri sizin basit bir sunumunuzu bile, basit bir paylaşımınızı bile çok daha etkili bir hale getirebiliyor. Son dönemde bununla alakalı inanılmaz, hani yapay zeka ayrı bir konu, ele alacağım onu programımda. Eskiden illa bir grafikere ihtiyacınız vardı ama şimdi inanın bir dakika içerisinde sizin, eğer doğru tanımlayabiliyorsanız, işte bu da bir yetkinlik. Yani Midjourney'de eğer doğru komutları vererek, doğru konfigürasyonla ne istediğinizi tam yazabiliyorsanız, tam da istediğiniz gibi inanılmaz güzel bir grafik tasarımı size veriliyor. Ben acizane sunumlarımda, PowerPoint sunumlarımda, seminerlerimde, sosyal medya paylaşımlarımın birçoğunda yapay zekanın tasarladığı görselleri, grafikleri kullanmaya gayret ediyorum. İnanılmaz bir hız kazandırıyor. Tabii bu kadar dijitalin içerisinde, bu kadar bunca verinin içerisinde, bu verinin güvenli ve gizliliğiyle alakalı da temel yetkinlik kazanmış olması gerekiyor insanların. Sahip olduğunuz kişisel verileri güvenli bir şekilde koruma ve kullanma yeteneği. Hani veri güvenli ve gizlilik derken sadece bilgisayarımdaki verilerin hackerlar tarafından çalınması değil, benim çocuklarımın, eşimin, torunlarımın görüntüsü de bir veri. Küçük çocukların çok böyle şuursuzca, bilinçsizce görsellerinin paylaşılmasına çok karşıyım. Acizane kendi ailemle alakalı buna dikkat etmeye gayret ediyorum. Yani sadece burada bir saklamak istediğiniz verinin çalınmasıyla alakalı bir şey değil, saklamanız gereken konuyla alakalı bir edep adab da bu yetkinliğin içerisinde. Nasıl paylaşım yapacaksınız? O da bu edebin adabın içerisinde. Dijital liderlik ve inovasyon da tabii dijital teknolojileri kullanarak iş süreçlerini iyileştirme, yenilikçi çözümler geliştirme, dijital dönüşüm projelerini yönetme. Yani artık her şey online oldu biliyorsunuz. Her şey dijitalde. Özellikle iş süreçlerinde, bir şirket içerisinde, bir vakıf içerisinde, bir okul içerisinde. Düşünsenize artık hani online platformlarda okula, çocuğumuzun, torunumuzun okuluna girebiliyoruz. Kameralarla onları gözetleyebiliyoruz. Öğretmenle sesli ve görüntülü bir veli toplantısı yapabiliyoruz. Bir önerimiz varsa okulda iyileştirmeyle alakalı onu müdürle, öğretmenle paylaşabiliyoruz. Vakfımızla alakalı bir öneri geliştirdiysek anında onu yetkililere ulaştırabiliyoruz. Ya da bir iş yapılacaksa dünyaya yayılmış bir sistem içerisinde şirketin büyüklüğü, vakfın büyüklüğü, eğitim kurumunun büyüklüğüyle doğru orantılı. Hani hangi ülkede, hangi departmana, okula, bölüme ulaşmak istiyorsanız ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani iş süreçlerinin dijitalleşmesi, hani bu çağda kafaya göre yönetim yok. Mutlaka bilişimi, dijitali, yapay zekayı kullanmak gerekiyor. Tabii dijital dediğimizde olmazsa olmazı e-learning dediğimiz e-öğrenme ve gelişim. Hızla değişen, gelişen bu dünyanın dijital ortamında yeni teknolojilere adapte olma, sürekli öğrenme, kendini geliştirme, hani ne diyorlar? Lifelong learning. Beşikten mezara bütün Müslümanlara, kadın erkek, ilim farzsa öğrenmenin yaşı yok. Son nefese kadar çabalamakla, hani kıyamet koptuğunu görsek bile elimizde fidan varsa ekmekle, dikmekle sorumluysak öğrenmenin hiçbir kaçarı göçeri yok. Dolayısıyla kendimizi yetiştirmek, iki günü eşit geçmeden sürekli bir adım ileri, bir basamak yukarı, Japon Kaizen felsefesi olduğu gibi kendimizi geliştirmek zorundayız. Aziz dostlarım, bu e-öğrenme, e-learning dediğimiz dijital öğrenmeye devam edeceğim. Size dijital yetkinlikleri anlatıyorum. Kısa bir ara vereceğim. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan Analitik İnsan Programı'nda temel yetkinliklerde ya da insanın yetkinliklerinde 4. sırada yer alan dijital yetkinlikleri kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğim. E-learning, e-öğrenmeyi sizlere anlatıyordum. Artık öyle bir dünyadayız ki hani 20 yıl önce 15-20 bin dolarlık, 50-60 bin dolarlık bir ücret ödeyerek katılabileceğimiz bir Harvard sertifika programına, bir MIT'ye, bir Oxford sertifika programına, liderlik programına, yöneticilik programına sadece sertifika ücreti olan 100-150 doları vererek, hatta bazen onu da vermeyerek ücretsiz olarak online'da katılma imkanınız var. Yani bunu ben bu çağın etkileşimle, paylaşımla, gelişimle alakalı en büyük devrim olarak görüyorum. Yani ne büyük bir lütuf. Rabbim hepsine hidayet lütfeylesin. Hani Endülüs'ün Müslüman, müttaki alimleri de bu ruhtaydı. Yani paylaşıyorlardı, bilgiyi paylaşıyorlardı. Osmanlı'nın uleması da paylaşıyordu. Mavera-ı Nehr'in öbür tarafında Buhar'da, Semerkant'ta, ecdat da paylaşıyordu. Şu anda Amerikalılar da, İngilizler de bu konuda hani hakikaten çok açık ve şeffaflar. Hani bilgiyi kısıtlamıyorlar. Olan bir üretilen, oluşan bir bilgi, milyarlarca dolar harcamışlar. İşte James Webb Uzay Teleskobu'nda bir bilgi alıyorlar. Birkaç dakika sonra bütün dünya yayınlıyorlar. Bu insanlık adına çok umut verici bir şey. Hani Üstad Bediüzzaman Hazretleri harikalı söylerler. İki asker tutmuş Afyon'da hapse götürürken, o sırada Dünya Savaşı tabii, üzerlerinden Alman tiyareleri geçmiş. Böyle bir bakmış, nev'imle iftihar ediyorum demiş. Yani insanlıkla iftihar ediyorum. İnsanlık ne hale geldi? Yani olumlu manada neler üretti? Nasıl geliştirdi kendini? Bu paylaşım adına hani dijital çağda zaten kısıtlamak, kapanmak, online'dan çıkmak, mahcur ve kısıtlı bir halde dünyaya entegre olmadan kapıları kapatmak ve böyle bir yaşam hiç mümkün değil. Dolayısıyla kendimiz de bir şey öğrendiğimizde, hani ilmin zekatı derler ya paylaşmaya, hem global gelişim adına, hem ümmeti Muhammed'in gelişim adına, hem ülkemizin gelişim adına, Allah razı olsun, hani Selçuk Bayraktar dostumu sürekli anlatıyorum, sadece Baykar değil, hem Saha Expo'da hem Teknofest'te yaptığı, hani ben bir şey başardım, beni geçen milyonlar olsun. Geçenlerde bir beni tanıyan bir arkadaşım aradı. Hocam dedi, ben de nasıl eziliyor büzülüyor. Ben de sizin gibi bir seminerci olmaya karar verdim. Eğitimci olmaya karar verdim. Hani kusuruma bakmayın diyecek utanmasa. Bu konuda da hani rekabet falan dedim. Estağfurullah, ne rekabet ya. Keşke Türkiye'de 1 milyon kişi daha benle aynı konuda meslektaş olsa. Anadolu'da yollara düşsek. Keşke 10 milyon olsa, 80 milyon her biri eğitimci olsak yani. Ne âlâ. Hani böyle bir kıt bir fikirle, düşünceyle, duyguyla bunu rakip olarak görmek, Allah'a sığınırım, hiç benim edebim, adabım değil. Dolayısıyla ne dedik? Amerikalılar bunu nasıl paylaşıyorlarsa, hatta hani bütün üniversiteler hemen hemen şu anda sadece Amerika'da değil, dünyanın saygın üniversiteleri 200-300 bin dolar parayla kendi üniversitelerinde alınan eğitimlerin birçoğunu online'da ücretsiz olarak açmış durumdalar. Elbette giderek yüz yüze, göz göze, ruberup derler ya ecdat, diz dize, göz göze, gönül gönüle bu başka bir şeydir. Ama imkanımız ona el vermiyorsa da online'da bağlanarak o ilimden de geri kalmamak lazım. 1984 yılında ben ODTÜ'ye girdiğimde birisi bize hani 20-30 yıl, 40 yıl sonrasında böyle bir gelecek tasavvur etse, eminim hani o dönemde hani kartlı bilgisayarlar kullanıyorduk 84 yılında. Türkiye'ye göre biraz daha ilerideydik. Ona rağmen birçok ODTÜ'daşın bunun gerçekleşebilme ya da gerçekleştirebilme imkanının, olasılığının çok düşük olduğunu, hatta sıfıra yakın olduğunu görürdü 40 yıl önce. Ama şimdi gerçek oldu. Bu açıdan hani günümüz insanının birçok dijital yetkinlikle müçehiz olması, teçhiz edilmesi, dijital yetkinlikleri kuşanması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur aziz dostlarım. Ben acizane 2000 yılında Nitelikli İnsan kitabını yazarken bir bölümü tamamen bu tür yetkinlikleri ayırarak bilmemiz gereken yazılım ve donanım özellikleri itibariyle bu dijital yetkinlikleri, o zamanki adı dijital yetkinlikler değildi ama bir bölüm olarak kitabın 26 bölümünden birini buna hasrederek ele almıştım. Ama ilerleyen teknoloji bizleri dijital alemde basit bir kullanıcı olmaktan çok çok öte bir konuma ulaştırdı. Hele hele yani yapay zekanın kullanımının arttığı şu son ChatGPT ya da Midjourney destekli dünyada bu yetkinliği kullanmadan bir iş yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Hani sunum hazırlama, sorduğunuz bir sorunun size özel cevabını bulma, bir sınav sorusu hazırlama, bir konu verdiğinizde bir konu verip ona hikaye yazdırma, bir tasarımla alakalı tanım yaptırıp o tasarımı yaptırma, hatta nasıl bir kod yazdıracaksanız söyleyip muradınızı ona özel bir kod yazdırma ya da yıllar yılı üzerinde çalıştığınız bir yazılımın kodlarındaki hataları, bug'ları çok kısa bir sürede bulma gibi ileri düzey bir sonuca tek tuşla ulaştığınız bir dünyada bu bilgileri bilmemek çok akıllıca olmasa gerek aziz dostlarım. Bu günümüz iş dünyasında giderek çok daha önemli hale gelen temel dijital yetkinliklerin kaçınılmaz bir sonucu. Yani bir cami imamıysak, bir Kur'an kursu hocasıysak, bir tur rehberiysek, bir yerde öğretmensek, bir yerde avukatsak, bir yerde mühendissek zaten kaçınılmaz. İmkansız yani dijitalle teçhiz olmamanız ama bir yerde tarımda hani bir çiftçiysek, dağda bir ormancıysak, yani alakasız diye düşünmeye çalışıyorum. Hiçbir iş grubu artık dijitalle alakasız olamaz. Dolayısıyla işletmeler ve çalışanlar bu becerilere sahip olmak, sürekli olarak bu becerilerini geliştirmek için çaba göstermek zorundalar. Yapay zekaya ayrı bir programda inşallah elimden geldiğince değineceğim örnekleriyle, hatta sosyal medyadan programı yayınladığım gün içerisinde de paylaşarak sizin de o programları yüklemeniz, kullanmanızla alakalı bazı ilave ileri düzey bilgiler de vermeye gayret ederim. Dijital okuryazarlık aziz dostlarım, dijital ortamda hani ne dedik? Big data dedik. Bir yığın veri madenciliği diyorlar değil mi? Hani bir maden var. Evet, bir dağ, orada altın cevheri olabilir ama neler yapıyorlar görüyorsunuz değil mi? Yani bir ton graniti işleyerek bir gram altın bulmaya gayret ettikleri gibi dijital ortamlarda da bilgiyi bulma, o bulduğunuz bilgiyi hani bulduğunuzdan nasıl emin olacaksınız? Yani ne aradığınızı bilmiyorsanız bulduğunuzdan nasıl emin olacaksınız? Onu anlama, onu analiz etme, onu doğru bir şekilde kullanma, paylaşma gibi beceriler bu dijital okuryazarlık olarak tanımlanıyor. Bence acizane mutlaka sahip olmamız gereken yetkinliklerden bir tanesi. Bu nedenle yani benim acizane bakış açımda çok önemli bir yerde duruyor bu. Çünkü artık ihtiyacımız olan, işimize yarayacak olan doğru bilgiyi, çok fazla bilgi kirliliği tehdidi altında olan dijital ortamdan, o madenlerden çıkartıp ya da bulup çıkartmak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Oradan çıkarttığınız bilgiyi analiz etmek çok kolay bir şey değil. Hatta giderek de çok daha zor bir hale geliyor. İnanılmaz veri üretiyoruz. Bu da bir kirlilik oluşturuyor. İnanılmaz kaynaklara sahibiz. Bu da bir zorluk oluşturuyor. Dolayısıyla hani çok bilgi var ama hangisine ihtiyacımız var? Ya da en doğru bilgi seti o anda işimize yarayacak. Dolayısıyla analiz yeteneği, analitik düşünce yeteneği, tefekkür burada çok ya da istişare çok önemli bir hale geliyor. Bu dijital okuryazarlığın içerisinde analiz yetkinliği bile, dijital analiz bile bize ayrı bir yetkinlik olarak ele alınıp söylenebilir. Bununla alakalı da son dönemde yani o kadar çok inanılmaz bir çağda yaşıyoruz ki hani data scientist dediğimiz veri uzmanları vardı, veri bilimciler vardı 30-40 yıl önce. Sonra bunları veri görselleştirme gibi hani o verileri analiz edecek ama bana bir Excel formunda değil çarpıcı bir hale getirecek veri görselleştirme gibi bir şey konsept ortaya çıktı. Şimdi hani birkaç yıldan beri bakıyorum data storyteller uzmanlar görüyorum. Yani veri hikayecileri. O verinin hikayesini bana anlatan ve dolayısıyla infografik hale getirdiği bilgiyi ilk gördüğümde çok çarpıcı hale getirip beni o bilginin benim için ne kadar önemli ve değerli olduğunu benim zihnimde oluşturan uzmanlara ihtiyaç var. Senaryocularla, tasarımcılarla, grafikerlerle, psikologlarla çalışıyorlar. Şirketi çok iyi analiz ediyorlar. Kamuoyunu çok iyi analiz ediyorlar. Konjektürü çok iyi analiz ediyorlar. Dolayısıyla hangi bilgiyi hangi şekilde sunacaklarıyla alakalı. Tabii işin içerisinde biraz manipülasyon da var. Allah muhafaza, dürüstler için söylemiyorum. Hani nasıl bunu manipüle ederiz de insanları buraya doğru çekebiliriz? Bu açıdan baktığımızda ne olur şirket sahipleri alınmasın, gücenmesin reklam verenler. Ama reklamda tam bu anlamda hani bir belli bir datayı alıp üretiminizle alakalı, ürün ve hizmetinizle alakalı bir data vardır. Bunu çok güzel süsleyip veri görselleştirme, sonra bunun üzerine bunu hikayeleştirebilme, veri hikayeleştirme ve bu hikayeyi çok cazip hale getirip, çarpıcı hale getirip tüketiciyle bir bağ kurup tüketicinin duygularını manipüle etme üzerinedir. Reklam stratejisi budur yani. O halde ihtiyacım olmayan şeyi bana aldırma üzerine kuruludur. Aynı şeyi veriyle alakalı bu dönemde şirketlerin yaptığını görüyorum. Can dostlarım, tabii dijital yetkinlikler derken dijital kimliğe değinmeden olmaz. En kişiye özgü yetkinlik denilebilir bu. Bu yetkinliği dijital dünyadaki TC kimlik numaranız gibi düşünebilirsiniz. Size özel olan, size özgü, herkesin kendine özgü tasarladığı, birbirine farklı olarak oluşturduğu, kodladığı ve yönettiği bir kimlik. Dijital kimlik oluşturmak için özellikle sosyal medyanın hayatımıza giderek daha fazla yer edinmesinden doğan, el temelde hani dijital dünyada ben kimim, nasıl bir kimliğim var, nasıl tanıtıyorum kendimi. Sandra Bullock'un bir filminde böyle bu kimliğini kaybeden, home office çalışan bir bilgisayar programcısının devlet de bir terör grubu, daha doğrusu devlet değil hackerlar, bütün bilgilerini ele geçirip işte dijital kimliğini, ondan sonra banka hesaplarını falan yok ettiğinde kendinin o olduğunu ispatla alakalı çok sürükleyici bir macera filmiydi. Yani sizin kim olduğunuzu ne ispat ediyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu tabii ki bireyler için olduğu kadar şirketler için de çok önemli aziz dostlarım. Özellikle kurumsalda şirketler farklı sosyal medya hesaplarından, kanallarından farklı hedef kitlere, farklı kimliklerle hitap edebiliyorlar. Onun için az evvel söylediğim şirket departmanlarında integrated marketing communication, yani bütünleşik pazarlama iletişimi, yaptığınız bütün faaliyetlerin birbiriyle entegre olma, bağlantısını sağlama ve bunu tek elden yönetmeye ihtiyacınız var. Yoksa kavram kargaşası olur. Ben bazen bakıyorum hani akıllara durgunluk veren böyle kartvizitler, tabelalar, şirket web siteleri. Hani tek mesaj olması gerektiği yerde o kadar çok fazla logo, amblem, görsel, renk, ifade var ki kavram kargaşası sizin o kimliğinizi net olarak ifade etmenizin önünde bir engel oluyor. Dolayısıyla şirketlerde, kişilerde bu kimliği farklı şekilde yönetmeyi elbette tercih edebilirler ama bunun entegre olması, bütünleşik olması, size özgü, nevi şahsına münasınıza özgü olması, algılanabilir olması, kavram kargaşalarından uzaklaşıyor olması, net olması, basit olması, algıda seçicilikle hemen fark edilebilir bir özellikle bir kimlik olması çok çok önemli. Tabii dijital dediğimizde dijital iletişim de bu yetkinin altında, dijital iletişim araçları üzerinden, özellikle iletişim araçları olarak baktığımızda dijitalde ne var? İşte telefonlar var. Son dönemde bu telefonlar akıllandı, aklımızı başımızdan aldı. Bilgisayarlar var, tabletler var, saatler var. Şimdi küpeler var, mikrofonlar var, kulaklıklar var. Var da var. Dolayısıyla bu teknolojileri, dijital teknolojileri kullanarak online ve karşılıklı olarak yapılan iletişim ve etkileşimin bütününe deniyor dijital iletişim. Dijital pazarlama farklı bir şey, onunla karıştırmayalım ama elbette dijital pazarlama bu iletişimi mutlak surette kullanıyor ama her dijital iletişim faaliyeti pazarlama amaçlı olmayabilir. Etkileşim amaçlıdır, iletişim amaçlıdır. Hani siz anaokulundaki bir çocuğunuzu görmekle alakalı okulla kurduğunuz dijital iletişim bir pazarlama amaçlı değil. Ama anaokulunun size bu hizmeti sağlaması anaokulunun bir pazarlama amacı olabilir. Dolayısıyla bununla da teçhiz olmamız gerekiyor. Teçhiz olmamız gerekiyor derken ben hani bu çağın temel yetkinliklerini anlatıyorum. Dijital çağdayız. Olmazsa olmaz. Ama gönlümce ya da baktığımda illa bütün çocuklarımız bunu kullanmalı mı? Ne sıklıkla kullanmalı, hangi edeple adapla kullanmalı o ayrı bir konu. Yani elektronik kelepçe diyoruz sonuçta klavyeye, mouse'a, telefonlara, aklımızı alan akıllı telefonlara. Hani burada da bir detoks, teknoloji detoksu gerekiyor. Dijital kullanım, bu dijital teknolojilerin bu anlamda hangi sıklıkla, hangi yoğunlukta, ne derece etkin olarak kullandığını gösteren bir yetkinlik. Bunun edeple, adapla, ahlakla da bütünleşik olarak bu anlamda ele alınması bir başarı göstergesi olarak ele alınmalı. Ayrı bir program yapabiliriz. Hani her yetkinliğe özel dijital kullanım ahlakı diye. Yakınlarda da Sait Ercan dostumla böyle bir şey yapacağım inşallah sosyal medyanın kullanımında. Dijital duygusal zeka dediğimiz dijital IQ'nun dijital ortamlardaki ilişki boyutuna ilişkin bir yetkinlik. Nasıl bir profiliz, nasıl davranışlar sergiliyoruz, insanlara davranışımız nasıl, iletişim empati kurarak mı oluyor, empati kurma yeteneğimiz nasıl? Hani bir sürü şeyle karşılaşıyoruz, ona verdiğimiz cevaplar duygusal zekamızı kullanabiliyor muyuz? Yoksa pisti pas mı geçiyoruz gibi ele alınması gereken unsurlar. Aziz dostlarım, anlatacağım daha çok şey var ama dijitalle alakalı. Burada bir şey yapalım isterseniz. Mola verelim. Vaktimiz var. 2024 yetkinlikler yılı nitelikli insanda. Onun için hani kıvamında gidelim ama etkili olsun, anlaşılır olsun. İnşallah. Özellikle bu programı 2024'te neden yetkinliklere ayırdığımla alakalı arada değiniyorum, yine değineyim. Ümmet-i Muhammed'in, insanımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, çocuklarımızın, yavrularımızın bu çağda diğer kişilere bakarak geride kalması kabul edilemez. Ezik olması kabul edilemez. Etkisiz olması, başarısız olması, kalitesiz, niteliksiz, yeteneksiz olması kabul edilemez. Dolayısıyla özelliğimize özellik, güzelliğimize güzellik, niteliğimize nitelik katmak adına yetkinliklerle mücehhez olmamız gerekiyor. Bu programı bu anlamda yapıyorum. İnşallah birbirinden güzel yetkinliklere kavuştuğunuz bir gelecek diliyorum. Hepinizi Rabbe Celle'ye emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlarım.